Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 29 İsvan 1402, Hicri Gameri 8 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimli 19 Mart 2024 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteninin ardından Tarihten Bir Yaprak, Allah'a Yakarışlar, Bahar'ı Karşılarken, 29 İsven İran Petrolü Millileştirilmesi, Hidayet Hadisi ve Nehcül Belaga Öğütler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçimdeki zaferinden dolayı kutladı. Tümgeneral Bakır, İran ile Suriye arasındaki askeri işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptı. İran, İnsan Hakları Konseyi'nin Gerçeği Bulma Komitesi'nin raporunun hukuki geçerliliği olmadığını bildirdi. İran'dan Siyonist rejimin Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi'ne saldırıyı kınama. Ve Gazze şehitlerinin sayısı 32 bini aştı. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçimdeki zaferinden dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İran'ın Moskova Büyükelçiliği üzerinden Putin'e tebrik mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Reis'e gönderdiği mesajda iki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatından memnuniyet duyduğunu dile getirerek ikili ilişkilerin daha da geliştirmesine vurgu yaptı. Rusya'da sandıkların %99.7'sinde oy sayımı tamamlanırken Merkez Seçim Komitesi verilerine göre devlet başkanlığı seçimlerinde Vladimir Putin toplam %87.31 oyla liderliğini sürdürüyor. İkinci sırada %4.30'la Komünist Parti adayı Nikolay Halitonov yer alırken, üçüncü sırada %3.83 oy oranına ulaşan Yeni Halk Partisi milletvekili Vladislav Davanko bulunuyor. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, İran ile Suriye arasındaki askeri işbirliğinin genişletildiğini belirtti. Taslim Haber Ajansı'nın haberine göre Tahran'a gelen Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas, pazartesi akşamı İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bahkari ile yaklaşık 6 aydır Muhammed Bahkari ile birlikte heyetle bir araya gelerek görüş tatilinde bulundu. Bahkari bu görüşmede şunları kaydetti. Gazze halkının Siyonist rejimin en güçlü saldırıları altında yaklaşık 6 aydır gösterdiği mukavemet, direniş güçlerinin gücünü ve kabiliyetini gösteriyor. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği insanlık dışı suçların aynı zamanda bu rejimi destekleyenlerin de saygısızlığa düşmesine neden olduğuna dikkat çekerek, bu şartlarda iki ülkenin yetkilileri arasında sürekli istişare yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Korgeneral Ali Mahmut Abbas da bu görüşmede direniş ekseni olan İran ve Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin ortak işbirliğini genişletmek gerektiğini belirtti. Bu toplantıda iki taraf Gazze şeridinde Siyonist suçların devam etmesini ve bazı hükümetlerin buna karşı sessiz kalmasını kınayarak Siyonist rejimin mazlum Filistin halkına ve Lübnan ve Suriye topraklarına yönelik saldırılarının işgal rejiminin kendi illegal hedeflerine ulaşamadığını gösterdiğini deklar etti. İran Yargı Hakimi Başkanı Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı ve İnsan Hakları Merkezi Sekreteri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin sözde gerçeği bulma heyetinin İran'a yönelik hazırladığı raporun hukuki ve kanuni geçerliliğinin bulunmadığını vurgulayarak, sözde gerçeği bulmak komitesi kasıtlı olarak gerçekleri tersine çevirdi açıklamasında bulundu. İran Yargı Erki Başkanı, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı ve İnsan Hakları Merkez Sekreteri Kazım Galip Abadi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre'deki 55. toplantısında İran'a karşı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin sözde gerçeği bulma heyetinin raporunun hukuki ve kanuni geçerliliğinin olmadığını ifade ederek bu raporu reddetti. Kazım Garip Abadi bu toplantıda sözde gerçeği bulma heyetinin bazı batılı ülkelerin lobi faaliyetleri ve siyasi müzakereleri sonucunda oluşturulduğunu ve raporun bu ülkelerin baskıyla yazıldığını belirterek bu siyasi kampanyada asıl rolü Alman hükümeti oynuyor. Bu ülke Saddam rejimini kitle imha silahıyla donatıp bu silahların kullanılmasını sonucunda 13 binden fazla İran vatandaşı şehit oldu ve 100 binden fazla kişi yaralandı. Galip Abadi sözlerine şunları ekledi. Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada gibi insan hakları iddiasında bulunan ülkeler, İran vatandaşlarından birinin ölümünü bahane ederek insan hakları pozu almış ve bunun siyasi mekanizmasını oluşturmuşlardır. Gerçeği bulma heyeti adı verilen bu kişiler, kendilerini İranlı kadın ve çocukların destekçisi olarak tanıtarak, zalimane ve yasa dışı tek taraflı yaptırımları onaylayıp uygulayarak 10 milyarlarca İranlının haklarını ciddi şekilde ihlal etmiştir. Garip Abadi ayrıca şunları kaydetti. Öte yandan insan hakları savunucusu ülkeler, İran'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 binden fazla masum insanı öldüren ve topraklarına yerleştiren teröristlere destek verdi. İran'ın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ndeki temsilcisi Sümeyye Kerimduz, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü Cavid Rahman'ın raporuna tepki göstererek konseyin siyasallaşmasına karşı çıkan herkese teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. İranlı diplomat konuşmasını şöyle sürdürdü. Ana destekçiler siyasi kazanımları için konseyi bir araç olarak kullanmayı bırakmalı. Buna rağmen hala insan hakları davasını desteklemeye kararlıyız. Hiçbir şey bizi insan haklarını geliştirmek ve korumak için kurumlarımızı güçlendirmekten, hukuki, adli ve idari altyapıyı geliştirmekten alıkoyamaz. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki Şifa Hastanesi'ne yönelik barbarca eylemini kınadı. Soykırımcı Siyonist rejim vahşetini tıp merkezlerine ve sağlık altyapısına saldırarak iyice göstermiştir. Bu rejim son cinayetinde Gazze şeridindeki Şifa Hastanesi'ne saldırdı ve hastane içindeki yüzlerce yerinden edilmiş insanı, hastayı, gazeteci ve sağlık personelini kuşattı. İran'ın haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani dün Siyonist rejimin Gazze şeridine işlediği cinayetleri kınayarak Siyonist rejimin tüm uluslararası yasa ve düzenlemeleri ağır bir şekilde ihlal ederek hastaneye saldırı düzenlediği, sağlık personelini, hastaları ve yaralıları öldürdüğü, onlara saldırdığı veya esir aldığı acı gerçeğine dünya ilk kez tanık olmuyor. Bu rejim en bariz insan ilkeleri ve uluslararası insanseverlik hukuku ihlal etmiş. Kenani ayrıca şunları kaydetti. Geçtiğimiz 70 yıl boyunca işgal ve suç Siyonist rejimin güç yapısını ve politikasının ana biçimini oluşturdu ve son 6 ay boyunca tüm bu vakalar ve soykırım eylemi uluslararası toplumdan tepki görmeyen bu rejimin Gazze şeridindeki operasyonel planına dahil edildiği gibi bazı tanınmış batılı ülkelerin desteği mazlum Filistin milletine karşı Siyonist suçların artmasının temelini oluşturdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gazze Şeridi'nin içinde bulunduğu acı durum karşısında uluslararası toplumun sorumluluğunu hatırlatarak bir kez daha Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nden İsrail rejiminin savaş suçlarının devamını önleme konusunda uluslararası görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi. Filistin Sağlık Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Gazze şeridini işgal ettiği 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde şehit sayısının yaklaşık 32 bin kişiye ulaştığını duyurdu. İran genç güreş takımı güreşte Türkiye Şampiyonlar Kupası müsabakasını 9 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak başardı. İran'ın haberine göre Şampiyonlar Kupası Uluslararası Gençler Serbest Güreş Müsabakası 26 ile 28 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Bu müsabaka sonunda İran takımı 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92 ve 97 kilogram sekletlerinde 9 altın, 97 kilogram sekletlerinde 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. 57 kiloda ve 79 kiloda otorite sahibi bir kahramana imza attı. İran Milli Kadın Tekvando takımı Paris Olimpiyatlarını 2 üye ile katılacak. Paris Today'in haberine göre Nahit Kiyani ve Mubina Nimetzade Paris 2024 Olimpiyatlarına katılmalarını tahsis eden 2 İranlı kadın. 25 yaşındaki Nahit Kiyani daha önce 2023 yılında -53 kilo dünya tekvandosunda altın madalya kazanmıştı. Karnesinde 2022 Dünya Gençler Altın Madalyası'na sahip olan ve Asya kıtasındaki kota müsabakalarında İran'ın tekvando kadınlarının tek temsilcisi seçilen 18 yaşındaki tekvandocu Mubina Nimetzade finale çıkmayı başardı ve 3. tekvando kontenjanını da kendi adına belirledi. Gazze Sağlık Bakanlığı saldırgan rejimin Gazze'ye yönelik cinayetlerinin devamında şehit sayısının 31.700'ü aştığı 74.000'e yakın insanın da yaralandığını belirtti. Gazze Sağlık Bakanlığı Gazze'de yaşayan 75 Filistinli'nin ırkçı rejimin gözaltı merkezinden serbest bırakıldığını belirterek Siyonistlerin saldırılarında son 24 saati 81 kişinin şehit olduğunu, 116 kişinin de yaralandığını, çok sayıda insanın hala enkaz altında olduğunu vurguladı. Öte yandan Siyonist ordu dün Gazze'nin kuzeyinde bir Siyonist askerinin öldürüldüğünü, böylece işgal ordusunun ölü sayısının 250 kişiye ulaştığını belirtmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gazze şeridindeki gıda güvensizliğine ilişkin son rapor bu bölgedeki sivil nüfusun gerçek koşullarının korkunç bir tablosunu yansıttığını belirtti. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres gıda güvensizliği alanında dünyanın önde gelen uzmanlarının Gazze'nin kuzey kesiminde kıtlığın kapıda olduğunu açıkça ifade ettiğine dikkat çekerek Gazze'deki 1,1 milyon Filistinli'nin yarısından fazlası gıda kaynakları tamamen tüketti ve feci bir açlıkla karşı karşıya. Bu entegre gıda güvenliği sistemi tarafından şimdiye kadar kaydedilen en yüksek felaket seviyesindeki aç insan sayısıdır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri raporun acil insani ateşkese ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini belirterek İsrail rejiminden Gazze şehri genelinde insani yardım malzemelerine tam ve sınırsız erişim sağlamasını ve uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler'in insani çabalarına tam destek vermesini istedi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Siyonist rejim ordusunun Gazze'deki Şifa Sağlık Kompleksine saldırısının ardından X sosyal medya sayfasında bu askeri saldırıyla ilgili endişelerini dile getirerek şu uyarıda bulundu. Bu silahlı çatışmalar sağlık personelini, hastaları ve sivilleri riske atıyor. Siyonist rejimin askerleri dün sabah erken saatlerde Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne vahşice saldırarak bu sağlık merkezini kuşattı. Soykırımcı rejim 7 Ekim 2023'ten bu yana Batılı ülkelerinde tam desteğiyle Gazze Şeridi'nde ve Ürdün Nehri'nin batı yakasında savunmasız ve mazlum Filistin halkına karşı büyük bir katliam başlatıp uluslararası toplumun ve insan hakları kurumlarının İsrail'in suçlarına karşı sessiz kalması ve Filistinli kadın ve çocukların bu gayrimeşru rejimin savaş makinesi tarafından öldürülmesinin devam etmesine neden olmuştur. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre Siyonist rejim 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı yaklaşık 32 bine ulaştı. Bir X sosyal medya aktivisti yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırıma tepki gösterdi. Bu X kullanıcısı İsrail'in son saldırılarda şehit olan Filistinli bir ailenin fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı. Soykırım Amerika ve Kanada'nın Kızılderililere ve onların yerlilerine yaptıkları anlamına gelir. Avustralya'da yapılanlar gibi yerlilerin köklerini yaktılar, kadınlarını ve çocuklarını öyle bir şekilde öldürdüler ki şikayetçi bile kalmadı. Avrupalılar İsrail'de kendi geçmişlerini görüyorlar, bu yüzden de onu destekliyorlar. Soykırımcı rejim 7 Ekim 2023'ten bu yana Batılı ülkelerin desteğiyle Gazze Şeridi'nde ve Ürdün Nehri'nin batı yakasında savunmasız ve mazlum Filistin halkına karşı büyük bir katliam başlatmış ve uluslararası toplumun ve insan hakları kurumlarının Siyonist işgal rejimin suçlarına karşı sessiz kalması, Filistinli kadın ve çocukların gayrimeşru Siyonist rejimin savaş makinesi tarafından öldürülmesinin devam etmesine neden olmuştur. Irkçı rejim güçleri salı sabahı düzenlediği hava saldırısında Şam banyolarına hedef aldı. El Alem Haber kanalının Suriye muhabiri Siyonist rejim ordu güçlerinin ordusunun bu sabah Şam banyolarındaki hedeflere saldırı düzenlediğini bildirdi. Bu habere göre Suriye hava savunması bu saldırıya karşılık verdi ve ateşlenen çok sayıda füzeyi durdurup düşürdü. Pakistan'ın Beluchistan eyaletinde bir grup dini, siyasi ve entelektüel lider Siyonist soykırım rejiminin suçlarına ve karşı birisine yardım etmek için İslam Birliği'nin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Muhabirimizin bildirdiğine göre uluslararası İslamofobi ile mücadele günü ve aynı zamanda mübarek Ramazan ayı münasebetiyle İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda düzenlenen toplantıda Kuveyt'e şehrinin bir grup akademisyen, siyasi yetkili, iş adamı, gazeteci ve diğer farklı kesimlerinden oluşan bir grup, soykırımcı Siyonist rejimin devam eden acımasız saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin mazlum halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Sırada bültenimizin son haberi var. Teknoloji milyarderi Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin Amerikan İstihbarat Teşkilatı ile gizli bir sözleşme kapsamında yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kuracı iddia edildi. Amerikan istihbaratından kaynaklar Elon Musk'ın uzay şirketi ile ulusal güvenlik teşkilatları arasındaki bağların derinleştiğini söylüyor. Amerikan istihbarat servislerinde görevli kaynaklara göre SpaceX, Amerika'nın casus uyduları yöneten istihbarat teşkilatı Ulusal Keşif Bürosu ile 2021 yılında 1,8 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Esven 1402, Hicri Kameri 9 Ramazan 1445 ve Miladi 19 Mart 2024 Salı. Yılıncı bugün Hicri Şemsi 29 Esven 1312'de İnkılap şairi ve özgürlükçü din alimi Eşrefettin Hüseyini vefat etti. Hicri Şemsi 1250'de Kazvin'de dünyaya gelen Eşrefettin Hüseyini çok küçük yaştayken babasını kaybetti ve büyük zorluklarla büyüdü. Gençliğinde Kerbela ve Necef-i Eşref'e giden Eşrefettin Hüseyini tahsilini İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'de sürdürdü. Ardından İran'ın kuzeyindeki Reşt kentine gitti ve orada meşrutacıların düşünceleriyle tanıştı ve sonuçta Nesim-i Şomal gazetesini yayımlattı. Eşrefettin Hüseyin'in şiirleri halkçı olması ve İran'ın bağımsızlığı ve halkın hukukunu savunduğundan dolayı halkın geniş memnuniyetiyle karşılandı. ...73 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Esfan 1329'da İran milletinin despot şah rejimi ve İngiliz sömürgeciliğine karşı başlattığı inişli çıkışlı mücadelenin ardından İran'ın Milli Şura ve Senato Meclisleri İran Petrol Sanayisi'nin millileşmesine dair yasayı onayladı. İran Petrol Sanayisi'nin millileşmesi yasasının onaylanması aslında İran halkının sulta düzenine karşı başlattığı harekette doruk nokta sayılırdı ve bu hareketin sonuçlanmasını hızlandırdı. Söz konusu yasanın onaylanmasıyla birlikte Doktor Musaddık, halk ve dini liderler özellikle Ayetullah Kaşani'nin destekleriyle İran Başbakanı oldu ve bu yasanın uygulanması hükümetin öncelikli gündem maddesiydi. Batılı ülkeler İran'dan petrol alımına ambargo koydu ve İngiltere İran petrolünden yasa dışı çıkarlarını kestiği için Lahey Mahkemesi'ne dava açtı. Ancak bu mahkeme İran lehine karar verdi. İran petrol endüstrisinin millileştirilmesi yasası İngiliz hükümeti ve Şah'ın komplo ve engellemelerine rağmen halkın desteğiyle hayata geçirildi ve 29 Esfen 1330'da bu olay İngiliz petrol şirketinin İran petrol endüstrisi üzerindeki elinin tamamen kesilmesine yol açtı. ...60 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Esfen 1342'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni yaptığı konuşmada İran halkından despot Pehlevi rejiminin yasa dışı ve illegal girişimlerine itiraz amacıyla Hicri Şemsi 1342 yılı Nevruz merasimlerini düzenlememesini istedi. Hicri Şemsi 1341 yılında Şah rejimi saltanatının temellerini güçlendirmek için çeşitli girişimlere kalkıştı. Ancak İmam Hümeyni öngörüsü ve dirayetiyle ve diğer alimlerle birlikte Pehlevi rejiminin Şah'ın hain eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik propagandasının etkisiz hale getirilmesi için Nevruz Bayramı'nı genel yas ilan etti. Bu şekilde İran'ın farklı yerlerinde halk ve din adamları yas törenleri düzenledi. İmam Hümeyni'nin bu girişimi o kadar etkili oldu ki Hicri Şemsi 2 Ferverdin'de rejimin unsurları Kum'da matem toplantısı düzenleyen dini ilimler öğrencilerinin bulunduğu toplantıya saldırarak çok sayıda kişiyi şehit etti ve yaraladı. Kırk yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Esfan 1362'de İranlı çağdaş şairlerden Seyyid Muhammed Ali Riyazi Yezdi vefat etti. Hicri Şemsi 1290 yılında İran'ın ortasındaki Yezd kentinde dünyaya gelen Yezdi, birçok şiir kalıbına hakim idi ancak daha çok mesnevi şiire ilgi duyardı. O Ehl-i Beyt'in metinde birçok şiir yazdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya Allah.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız.
Annem her akşam bana masal anlatmakta ısrar ediyor. Buna alışmış ve hikayeleri de bitmek bilmiyor. Çocukken annemin bu akşam bana hangi rengi anlatacağını merak eder dururdum. Sabah olup sokakta ve evde yaramazlık yapmak için sabahı iple çeken çocukların tersine ben günleri akşamı beklerken geçirirdim. Bir akşam anneme "Bu akşam da hikayen var mı? Bir gün olur da renkler bitmesin," dedim. Hayretle, "Bu ne söz?" diye karşılık verdi. "Renklerin bitmesinden endişe ederim. Annemin hikayelerinin bitmesinden ve uyku zamanı ellerimi tutmamasından ve yalnız kalmaktan." Dua ederdim. Çocukken her gün dua ederdim. "Allah'ım, renkler bitmesin. Artık 30 yaşındayım. Ve hala geceleri gündüzden daha çok seviyorum. Ve annemin hikayeleri hala devam ediyor. Bir gece bana çam ağacının yeşilliğinden, bir gece çimenliğin yeşilliğinden söz ediyor. Siz yeşillerin birbirinden farklı olduğunu biliyor muydunuz? Mavilerin de. Annem hatta gözlerimin bile yeşil olduğunu söylüyor. Bir gece gözlerimden dedim ve bu, tüm bu yıllarda duyduğum en güzel hikayeydi. Gözlerimin yeşil olduğu hikaye. Ben renklere dokunabiliyorum. İnanır mısınız? Tıpkı annemin elleri gibi. Ki her geçen yıl. Daha da beyazlaşan saçlarını. Neye dokunsam rengini görüyorum. İnanır mısınız? Bir gün karın beyaz rengini anlattı. Her yıl eğer gökyüzü aşık olursa kışın kar yağar. Kar tıpkı senin saçların gibi dedim. Sen nereden biliyorsun? Görüyorum başını okşadığımda beyazlaşan her bir saç telini görüyorum. Ben körüm fakat dokunduğum her şeyin rengini görebiliyorum. Allah'ım, ey nurun nuru, kalbimde bir nur var. Her gün güneşin doğuşu ile doğuyor, uykudan uyanıyorum. Sanki güneşe dokunmuş, sarı renkli sıcacık ışığını görür gibiyim. Gökyüzü mavidir. Eğer iyiyse hafif açılır rengi ve yağmur çizeler. Eğer kalbi kırılmışsa kırmızı ve siyah olur. O zaman ağlama sesi herkesi sağır eder. Annemin eline dokunuyor, tutuyorum ve kalbinin rengini görüyorum. Allah'ım, ey nuru yaradan, benim durumum ise annemin kalbinin rengine bağlı. Ben iki kişilik ailemizin erkeğiyim. Beyaz bastonumu odanın köşesinden alıyor, sokağa çıkıyorum, yürüyorum, tebessüm ediyor ve sabah meltemi için Allah'a teşekkür ediyorum. İki sokak ötedeki fırına gidiyor, fırın ısınıncaya kadar fırıncı ile muhabbet ediyoruz. Sıcak ekmeği temiz ekmek bezine sarar, annem uyanmadan eve dönerim. Annem taze ekmeğin kokusunu almış ve beni alıştırdın yaşama, mutluluğa ve annem beni alıştırmış renklere, yaratılışa, Allah'a.
Allah'ım, ey nuru yöneten, ey her nurun nuru, güllerin güzel ve hoş kokulu, ben senin mucizen ve annemin sevgisiyle yapraklara dokunuyor, kokularını alıyor ve onları tüm benliğimle görüyorum. Güneşin parlak, sıcak ve altın renginde bir yuvarlak olduğunu söylüyorlar. Doğru diyorlar. Ben de kalbimde öyle görüyorum. Kulların denizler ve ovalarını görüyor, ağaçlarından meyveler topluyor, dağların ihtişamına bakıyor, renklerini tanıyor ve gökkuşağından ve çiçeklerin yüzünde bin bir renk görüyor. Benim gözlerim ise görmekten aciz. Fakat gören gözleri olanlar, tüm güzelliklerin mıstahı olan seni göremiyorlar. Neden? Onların kalplerinde hiç bir nur yok. Onlar senin nimetlerinden sana ulaşamıyorlar. Neden? En büyük hüsranda olanları ise yaratılış renklerinden sana ulaşamayanlardır. Allah'ım, ey her nurdan önce nur olan, ey her nurdan sonra nur olan, ben seni nehirlerin mırıltısında, çiçeklerin kokusunda, kuşların ötüşünde görüyorum. Sevgi dolu ses duyunca veya elimdeki elin sıcaklığını hissedince seni hatırlıyorum. Ben seni kalbimde buluyorum. Ey nurun nuru, ey nuru nurlandıran, ey nuru yaradan, ey nuru yöneten, ey nuru takdir edip ölçülendiren, ey her nurun nuru, ey her nurdan önce nur olan, ey her nurdan sonra nur olan, ey her nurun üstünde olan nur, ey hiçbir nurun kendisi gibi olmadığı nur. Münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Ya nur ad-nur, ya munavver an-nur, ya halik an-nur, ya mudabber an-nur, ya muqaddir an-nur, ya nur kull nur, ya nuran qabla kull nur, ya nuran ba'da kull nur, ya nuran fawqa kull nur, ya nuran laysa kamithlihi nur, subhanaka ya la ilaha.
İlk ay evi temizleme ayıdır. İyi olmak, iyi görünmek, iyi konuşmak. Kur'an, ayna ve mumluk elde. Ev köşe bucak temizlemek. İkinci ay yavaş yavaş mahallenin cadde ve ara sokaklarını öğrenmek. Fırının nerede olduğunu öğrenmek. Üçüncü ay etraftaki parkları tanırsın. Bazen yürüyüşe çıkar, bazen de komşularla parkta sohbet edersin. Gittikçe mahalleye alışıyorsun ki göz açıp kapatınca son ay geliyor ve yine aynı hikaye tekrarlanıyor. Ve ne yapacağım, ne yapacağım diye düşüne durursun. Kiracılar için zaman hızla akar. Her ay kira ödeme sorunu ve yıl bitmeden önce ailenin tüm fertlerinin yeni ev bulma kabusu başlıyor. Kiracı olursan mukavelenin bitimine bir ay kala daha çok kabusa benzer. İki yol ağzında olan bir kabus. Ya kira kontratını geçen yıla göre daha pahalı sürdürmek veya daha ucuz fakat daha küçük bir eve taşınmak.
Ey kolaylaştıran, ey hakkı batıldan, iyiyi kötüden ayıran. Bu taşınmalar ne zaman biter? Alışmışım. Bu bitmez uzadıkça uzayan duruma alışmışım. Ve insanın bedbahtlığına alışmaktan daha kötü bir şey yok. Her gece kaldırımda duruyor, kentin büyük küçük evlerine bakıyor ve soruyorum. Allah'ım, neden bu çatılardan bir tanesi bile benim değil diye. Allah'ım, ey durumları çeviren, ey rahmeden. Sen her kerpiç, duvar ve kulenin sahibisin. Sen bu kentin tüm duvarlarının sahibi ve ben berduş bir kul. Kullarından ne kadar da boş bir beklenti içindeyim ki bana acısınlar, ki birbirlerine acısınlar, başları üstünde bir çatıları olmayanlara. Kente bakıyor ve seninle konuşuyorum Allah'ım. Kimin kapısını çalsam utanırım. Yavaş yavaş kendimden bile tiksiniyorum. Küçük düşmekten, az param olmaktan, kazancım ve harcamalarımın denk gelmemesinden. Allah'ım, yoruldum. Yıl sonuna bir şey kalmamış. Ve tekrar Kur'an, ayna ve mumlukları yeni bir umutla başka bir eve götürmem gerekir. Fakat nereye? Artık yaşamaktan hedefimin ne olduğunu unutmuşum. Kalbim kırıldı. Bir keresinde buzdolabını sırtlayarak kamyonetten eve taşırken belim ağrıdı ve ağrı kalbime kadar ulaştı. Ağrı buzdolabının ağırlığından değildi. Çaresizlik acısıydı. Kalbim kırıldı Allah'ım. Ey rahmet ve nimetini indiren, ey bol bol bağışta bulunan, seninle konuşuyorum, sen ki bizim kırık kalplerimizde adeta yuva kurmuşsun. Her evin sahibi sensin ve ben çaresiz berduş kulun. Beni bu zikir ile duy ve kırık kalbimin huzur bulacağı bir çatı nasip eyle. Öyle bir çatı ki kırık kalbim iyileşsin ve yük altındaki ömrüm dinlensin. Öyle bir ev ki kapısında Rabbi enzelni munzelen mübareken ve ente hayrum munzelin yazılsın. Ve altında Ebul Hasan Hargani'den naklen, kim bu eve girerse onu doyurun ve imanını sorgulamayın. Yüce Allah nezdinde bir cana değen herkes elbette ki Ebul Hasan'ın evinde bir ekmeğe değer. Allah'ım, ben ismin hürmetine sana el açıyorum. Hacetimi senden diliyorum. Ey müşkülleri kolaylaştıran, ey hakkı batıldan, iyiyi kötüden ayıran, ey kötülüğü iyiliğe çeviren, ey serkeş ve asileri rahm eden, ey rahmet ve nimetini indiren, ey bol bol bağışta bulunan, ey fazlu kerem sahibi olan, ey büyük nimetler veren, ey günahkarlara tövbe ve dönüş için
mühlet veren, ey kullarına güzel davranan, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ya Rabbim.
Allahümme inni yes'eluke bismik, ya musahhil, ya mufassil, ya mubaddil, ya muzallil, ya munazzil, ya munavvil, ya mufzil, ya mucizil, ya mumhil, ya mucmil. Subhaneke ya la ilahe illa ent.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yeni yılda Nevruz Bayramı'nı karşılarken
değerli dinleyiciler, Nevruz Bayramı'nı karşılarken isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Son günlerde ilkbahar kokusu her taraftan yükseliyor. Çiçeklerin açması, çimlerin yeşermesi, doğanın yeniden canlandığını ve Nevruz Bayramı'nın yaklaştığını müjdeliyor. Her sene insanlar büyük bir neşe ve sabırsızlıkla bunca güzelliği ve ihtişamı bekliyor. İnsanlar doğanın yeniden doğuş şenliğiyle beraber kalplerini yaratılış aleminin güzellikleri ve neşesiyle dolduruyor ve mutlu yüzleri ve umut dolu yürekleriyle evlerine temizlik yaparak Yüce Allah'tan kalplerini de arındırmasını ve değişime uğratmasını talep ediyor. Zira Nevruz Bayramı ile birlikte yeni düşüncelere kavuşmak ve yürekleri aşk ve dostlukla doldurmak gerekir.
Şimdi gözlerinizi yaratılışın genişliğine açın ve kendinizi ilkbahar meltemine teslim edin. Ve Allah'ın azametli yaratılışının cilvesinden bir cilveyi görün.
İlkbahar geldi ve hayat yeniden ivme kazandı. Nevruz Bayramı bir yıllık yolculuğun ardından yeniden geliyor ve bir yılın yorgunluğu ilkbaharın tazeliğiyle birlikte zaman akışına bırakılıyor. Her yıl asla eskimeyen bir öykü tekrarlanıyor ve böylece evlere sevgi ve hoşgörü geliyor ve gönüller hayat ve yaşam ruhu ile yeniden canlanıyor. Aslında beşeri medeniyet geliştikçe ve daha karmaşık hale geldikçe insanlar doğaya dönme ve onu tanıma ihtiyacı da bir o kadar hayati önem kazanıyor. Nitekim bu yüzden Nevruz eskiyen veya yıpranan birçok gelenekten farklı olarak hiç eskimeden ve yıpranmadan hala varlığını sürdürüyor ve her gelişinde yenilik ve tazelik armağan ediyor. Bu tazelik ve neşe sadece ruhu değil insanların cismini de etkiliyor.
Nevruz'dan yaşamın sembolü veya diğer tabirle doğanın yenilenmesi şeklinde söz ediliyor. Dini rivayetlerde de Hicri Şemsi takvimine göre Ferverdin ayının başlaması veya diğer herhangi bir bayramdan, günahlardan ve Allahu Teala'ya itaatsizlikten arınmış yeni ve pak bir yaşamın başlaması şeklinde söz ediliyor.
Kur'an-ı Kerim ilkbahar mevsimini Yüce Allah'ın güç ve iktidarının işareti olarak açıklıyor ve kış mevsiminin kurak ve yapraksız durumunun ilkbaharın tazeliği ve canlılığı ile değişmesini kıyamet gününde insanların yeniden dirilişinin açık ayeti olarak vurguluyor. Nitekim Fatır suresinin 9. ayetinde şöyle buyurmakta: Rüzgarları gönderip de bulutu harekete geçiren Allah'tır. Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de ölümünden sonra toprağa onunla hayat veririz. Ölülerin yeniden dirilmesi de böyle olacaktır. Kur'an-ı Kerim Hac suresinin 5. ve 6. ayetlerinde de şöyle buyurmakta: Sen yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten iç açıcı bitkiler verir. Çünkü Allah Hakk'ın ta kendisidir. O ölüleri diriltir. Yine o her şeye hakkıyla kadirdir.
Bir başka ifade ile Nevruz Bayramı her yıl hikmet ve basiret sahibi olan insanların yüzüne açılan marifet kitabıdır. Böylece basiretli insanlar Nevruz'da açan çiçeklerde Yüce Allah'ın cemalini seyreder, ruhunu, düşüncesini yenileyerek dua ile bütünleşir, kin ve düşmanlık paslarını silerek sevgi ve dostluk çiçeklerini eker. Gerçekte her yeni yıl bir kez daha geçen ömrümüzü hatırlamak, ilkbahar şevki ve coşkusu ile yaşam fırsatının sonuna bir adım yaklaştığımızı görmek, buna göre de gaflete kapılmadan değerli ömrümüzün her anının kıymetini bilmek için bir fırsat sayılır.
Tahran Radyosu.
Büyük Nevruz Bayramı için elbette ki bazı ön hazırlıkları da söz konusudur. Ve bu hazırlıklar yılın son ayının ortalarından itibaren başlar ve yeni yılın ilk ayının 13. günü doğaya çıkmak ve gezinmekle son bulur. İran halkının ilkbahar mevsimini karşılarken olmazsa olmaz adetlerinden biri evlerine temizlik yapmaktır. Aslında bu adet sadece evler için değil, iş yerleri ve mağazalar ve diğer alanlar için de geçerlidir. Temizlik yapmak, İran milleti arasında her zaman ilgi gören bir adet olmuştur. Nitekim İslam dini de bu konuya vurgu yapmış ve Allah Resulü temizliği iman işareti olarak buyurmuştur.
İran'da her yıl Nevruz Bayramı'ndan önce kentlerin çarşı pazarı Nevruz Bayramı alışverişi yapmak, elbise, ev eşyası, çerez ve tatlı gibi ihtiyaçlarını tedarik etmek üzere sokaklara dökülen kalabalıkla dolup taşar. Zira herkes Nevruz Bayramı ile birlikte yaşamında değişim yapmak ve yeni yılı yeni elbiseler ve neşeyle karşılamak ister.
Buna karşın doğa an be an yenilenirken insanların yaşamını da değiştirmeye devam ediyor. Yeni yıl sevgi dolu gülümsemelerle başlıyor ve insanların arasında sevgi, neşe ve güzellikler göz kamaştırıyor. İnsanlar her yıl olduğu gibi bu yıl yine ilkbaharı karşılama duası ile Nevruz Bayramı'nı karşılıyor ve Allah Teala'dan hallerini en iyi hallere dönüştürmesini niyaz ediyor. Ey kalpleri ve gözleri dilediği gibi değiştiren Yüce Rabbim! Ey gece ve gündüzü tedbir eden! Ey yılları ve halleri yönlendiren! Halimizi en güzel hallere çevir.
Değerli dinleyiciler, Nevruz Bayramı münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsley.ir'den takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da petrol sanayinin milli ilan edilişinin yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Hicri Şemsi 1329 yılında petrol sanayisinin milli ilan edilmesini öngören yasanın onayladığı günün yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
İran'da Hicri Şemsi takvimine göre yılın son ayının son günü olan 29 Esvan günü, İran milletinin bu ülkenin milli sermayelerini yağmacı ecnebilerin elinden kurtarma yönünde verdikleri mücadelede ve İran'ın siyasi ve iktisadi tarihinde bir dönüm noktasıdır.
İran, Batı Asya bölgesinin en büyük petrol üreticisi ve Amerika, Venezuela ve eski Sovyetler Birliği'nden sonra dünya sıralamasında 4. büyük petrol üreticisi olduğu dönemde Britanya Devleti İran'ın güneyinde çıkarılan petrolün imtiyazını kendi tekelinde bulunduruyor. Sovyetler Birliği ve Amerika da İran petrolünün imtiyazını elde etmek istiyordu. Gerçekte o dönemde sömürücü devletler İran petrolü için birbiriyle sıkı rekabet içindeydi. O dönemde İran her yıl 32 milyon ton ham petrol üretiyordu ki bu da Batı Asya bölgesinde üretilen yıllık 90 milyon ton ham petrolün 1/3'ünden fazlaydı.
İran'da dönem Başbakanı Dr. Muhammed Musaddık, Nisan 1951'de İran petrolünü millileştirme yasasını uygulamayı gündemine aldığında bu kez İran'a karşı sabotajlar ve kumpaslar şiddetlenmeye başladı. Amerika, İngiltere patentli Ağustos 1953'te Musaddık yönetimine karşı yapılan darbe ise bu kumpaslardan biriydi. Darbeden sonra British Petroleum ve Shell firmalarının yanı sıra Kaliforniya ve Texas petrol firmaları da İran petrolünü talan etmeye başladı ve böylece bu sektör milli ilan edilmesine karşın İran petrolü üzerindeki sultalarını sürdürdü.
Ancak 1979 yılında İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra başta konsersiyum anlaşmasını uzatma anlaşması olan 1973 anlaşması olmak üzere tüm yabancı ülkelerle yapılan anlaşmalar feshedildi ve Hicri Şemsi 14 İsvan 1357 tarihinde konsersiyumun İran'dan petrol arama, çıkarma, rafine etme ve ihraç etme imtiyazları elinden alınarak İran Petrol Milli Firması'na devredildi. Bu gelişmenin üzerine konsorsiyumun üyesi olan firmalar Uluslararası Lahey Adalet Divanı'nda İran'a karşı dava açtı. Uluslararası Lahey Adalet Divanı ise 7 yıl süren yasal incelemelerin ardından sonunda konsorsiyumun açtığı davanın reddine karar verdi ve böylece İran bir kez daha petrol sanayine sahip çıktı ve o günden sonra bu sanayide büyük ilerleme kaydetti.
İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra özellikle son yıllarda İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei tarafından direniş ekonomisinin şekillenme zarureti gündeme gelmesinin ardından ülkenin kalkınma programlarında ham petrol satışını asgari seviyeye düşürme politikası öncelikli hale geldi. İslam İnkılabı'ndan önce İran'da üretilen ham petrolün sadece %22 kadarı rafine edilirken bu rakam şimdilerde %45'e yaklaştı. Ki bu da İslam İnkılabı'ndan sonra ham petrol satışının azalmaya başladığını gösteriyor.
Öte yandan petrol sanayilerinin teçhizatını yerli hale getirmekte bu sektörün önemli hedeflerinden biri olmuştur. Nitekim İran İslam İnkılabı'nın zaferi üzerinden geçen 43 yılda petrol, doğalgaz ve petrokimya sanayilerinin ihtiyacı olan teçhizatın %85 kadarı yurt içinde ve İranlı uzmanların emekleriyle karşılanıyor.
Düşmanların İran'ın petrol sektörüne yaptırım uygulamaların amaçlarından biri petrol ihracatını engellemek ve sonuçta İran ekonomisine darbe vurmak ve yine ülkenin bu sektörünü zayıflatmak ve ihtiyacı olan teçhizatı temin etmesine mani olmaktır. Düşmanlar böylece çok özel teçhizata ihtiyacı olan petrol üretimini tehdit etmeyi amaçlıyordu. Ancak bu alanda da İranlı genç ve yetenekli uzmanlar petrol sektörünün ihtiyacı olan teçhizatı ve yedek parçaları üretmeye el attı. Ve şimdi bilim temelli firmaların katkıları ile bu tür teçhizatın ve yedek parçaların %85 kadarı yurt içinde imal edildi ve geriye kalan kısmı da imal aşamasına geldi.
Tahran Radyosu
65 yeni petrol ve doğalgaz sahasının bulunması, petrol ve yan ürünleri kaynaklarına 160 milyar varile yükselmesi, çıkarılan doğalgaz hacminin 33 trilyon metreküp'e çıkarılarak doğalgaz üretiminin 8'e katlanması, İran'ın petrol sektörünün İslam İnkılabı'ndan sonra arama çıkarma alanında kaydettiği başarılardır. Bundan başka dünyanın en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars doğalgaz sahasının bulunması ve yine Azadigan ve Yadaveran sahalarında yeni kaynakların bulunması İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonraki yıllarda arama çıkarma faaliyetlerinin bazı önemli kazanımlarıdır.
Benzin günümüzde dünyanın belki de en önemli yakıt türlerinden biridir. Bu yüzden benzin üretimi ve temin edilmesi her ülke için özel önem arz eden bir konudur. İran'da İslam İnkılabı'ndan önce günde 14,5 milyon litre benzin üretilirken 2021 yılında bu rakam 8'e katlanarak %120 milyon litreye yükseldi. Böylece İran benzin ithalatında bağımsız hale geldiği gibi benzin ihraç etme kapasitesine de kavuştu.
İran'ın uzun vadeli doğal gaz üretimine bakıldığında İslam İnkılabı'ndan önce günlük doğal gaz üretimi yaklaşık 110 milyon metreküpken bu rakam 2017 yılında 844.9 milyon metreküp'e yükseldi. İran'da doğal gaz üretimi her yıl ortalama %5.8 artış kaydetti ki bunun sebebi de Güney Pars ve diğer bazı doğal gaz sahalarının devreye girmesi ve yine ham petrol çıkarılması sırasında elde edilen doğal gazın artmasıdır. İran'da doğal gaz üretiminin artması İslam İnkılabı'ndan sonra ülkenin doğal gaz sahalarının geliştiğini gösteriyor kuşkusuz. Dünyanın enerji ihtiyacının karşılanmasında doğal gazın öneminin sürekli artmasıyla birlikte İran'ın doğal gaz üretimini arttırması dış politika alanında stratejik meziyete vesile oluyor.
Öte yandan İran'ın ham petrol üretimi 2022 yılının ilk ayında Amerika ve Batı'nın dayattığı tüm haksız ve illegal yaptırımlara karşın günde 21 bin varil artışla 2,5 milyon varile yükseldi. Bu rakam son 3 yılında en yüksek rakamı sayılıyor. Petrol ihraç eden ülkelerin örgütü OPEC, 2022 yılına ilişkin ilk raporunda, İran Ocak ayında 2 milyon 503 bin varil ham petrol ürettiğini ki bu da geçen Aralık ayına kıyasla 21 bin varil artışa işaret ettiğini belirtti. OPEC raporunda bu rakam Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planı COP nükleer anlaşmasından çekilmesi ve İran'a kaldırılan yaptırımları yeniden dayatmasının ardından son 3 yılda ulaşılan en yüksek rakam olduğunu kaydetti.
İran'ın 2025 yılının ufkunda petrol ve doğalgaz belgesi 2003 yılında onaylanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu belgeye göre İran 2025 yılında dünya genelinde enerji merkezi olması ve başka ülkeler ve özellikle enerji piyasalarının büyük aktörleriyle etkili ve yapıcı teamülle enerji üretimi, intikali, hizmetleri ve tüketimi alanında anahtarı konumunda olması gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Hicri Şemsi 1329 yılında petrol sanayinin milli ilan edilmesini öngören yasanın onaylandığı günün yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Geçen bölümde İslam açısından düşünce ve düşünmenin önemini ve bu konuyla ilgili bazı hadis ve ayetleri anlattık. Bugün yine aynı konuya devam edeceğiz. İslami kaynaklarda akıl ve düşünce üzerine birçok rivayet vardır. Bu konu üzerinde rivayetlerin çokluğu, İslam dini Allah'ı tanımayı ve insanların saadet ermelerine ve kurtuluşunu akıl ve düşünce üzerine inşa ettiğini gösterir. Hadis kaynakları arasında en muteber kaynaklardan biri olan Kafi Usulü adlı kitabın bir bölümü akıl ve cahillik konusuna ayrılmıştır. Bu kitapta İmam Ali Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste şöyle anlatılır. Hazreti Cebrail, Hazreti Adem'e nazil oldu ve şöyle dedi. Ben sana üç muhibeti anlatmakla görevlendirildim. Öyle ki sen bunlardan birini seçmeli ve başkalarına bırakmalısın. Hazreti Adem nedir? Onlar diye sordu. Hazreti Cebrail şöyle karşılık verdi. Akıl, perva ve din. Hazreti Adem, ben aklı seçtim diye karşılık verince Hazreti Cebrail de perva ve dine şöyle dedi. Onu bırakın ve kendi işinize bakın. Ancak perva ve din şöyle dediler. Biz nerede akıl olursa onun yanında olmak ve ondan ayrılmamakla görevliyiz. Hazreti Cebrail şöyle karşılık verdi. Madem öyle, o zaman siz de görevinizi yerine getirin. Bu sözlerin ardından Hazreti Cebrail göklere yükseldi. Bu tabir, akıl ve düşünce ve perva ve dinle ilişkisi hakkında kullanılabilecek en ince tabirdir. Çünkü eğer akıl dinden ayrılırsa kolaylıkla yok olur veya sapar. Öte yandan perva da insanı çirkin amellerden ve günahlardan sakındıran ve gerçekte marifet, akıl ve düşünce ağacının meyvesidir. Gerçekte bu hadis, Hazreti Adem'in fevkalade bir görüşü olduğunu ve üç özellik ve imtiyaz arasında birini seçerken en üstün olanı yani aklı seçeni ve böylece bu seçim sayesinde dinini ve pervasını da koruduğunu gösterir. İslam dininde bir kanun vardır. Şöyle ki, aklın hükmettiği her şeyi şeriat de kabul eder. Bu durumun tersi de doğrudur. Yani şeriatın hükmettiği her şeyi akıl da benimser. Dolayısıyla İslam dininde hükümlerin dayandığı temellerden biri akıldır. İmam Sadık Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste şöyle okumaktayız. Akıl, müminin işaretidir. Gerçekte sağlam akıl, insana hakkı batıldan ayırt etme gücü kazandırır ve imansız insan bu güçten yoksundur. Buna göre ilahi peygamberlerin söyledikleri her şey akıl ve mantığa uygundur.
Tahran Radyosu.
Bir gün bir grup sahabe Allah Resulü'nün huzurunda bir Müslümanı övmeye ve takdir etmeye başladı. Resulullah, Efendimiz onun aklı nasıl diye sordu. Sahabe arz etti, ''Ya Resulullah, biz onun ibadette çabaları ve hayır işlerinden söz ediyoruz ama siz aklını soruyorsunuz.'' Allah Resulü şöyle buyurdu, ''Akılsız ve ahmak bir insandan gelen musibet, fıskı fucur işleyen günahlardan, gelecek kötülükten daha beterdir.'' Yüce Rabbim, kıyamet gününde kullarının makamını akıl ve düşüncelerine göre yüceltir ve kullar buna göre ilahi kata yakınlaşır. Yine Allah Resulü'nden bir başka hadiste şöyle nakledilir. Bir insanın iyi ahlakı ve dürüstlüğü haberi size ulaşınca bununla yetinmeyin ve onun aklı ve düşüncesinin doğruluğuna bakın ve idrak gücünü ölçün. Çünkü herkesin amelinin mükafatı aklına göre verilir. İslam açısından insanı kemal erdiren ve gelişmesine vesile olan şey akıldır. Akıl, ilahi bir mahluk olan insanı onu yaradana ulaştırır. Kuşkusuz insanın ilahi kata yaklaşması yolunda bazı engeller vardır ve onu doğru yoldan saptırabilir. Bu engellerden biri de şehvettir. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: "Eğer insan şehvetine galip gelebilirse o zaman aklını aşikar etmiş olur." Öfke de doğru düşünmeyi engelleyen bir başka engeldir. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: "Gerçek hikmet ve ilimden yararlanmayan insanlar, akılları öfke ve şehvet sonucu hasarlanan kişilerdir." Gaflet de aklın gelişmesine mani olan engellerden biridir. İmam Ali Aleyhisselam'ın tabiriyle, eğer bir insan gafil olursa, kalbi, aklı ve batını ölmüş olur. Rivayetlerde bencillik ve kibirden de akılcılığı engelleyen bir etken olarak söz edilmiştir. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam bu çirkin sıfat hakkında şöyle buyurur: "Kibir gibi rezil bir sıfatın tutsağı olan kimse, hem aklına ve hem beynine zarar vermiş, hem doğru tanıma ve marifet özelliğinden de mahrum olmuştur." Ve son olarak şu noktaya da değinmek gerekir ki akıllı insan bu dünyada aklıyla türlü faziletlere ve kemallere nail olabileceği gibi kıyamet gününde de aklı ve ilmine uygun olarak hesap verir. Nitekim İmam Bâkır Aleyhisselam şöyle buyurur: "Yüce Allah kıyamet gününde kullarının hesabına fani dünyada verdiği akla göre bakar." Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Muhterem dinleyiciler, programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 9. hikmeti sözünde şöyle buyuruyor: "Dünya bir kimseye yöneldiğinde başkalarının iyiliklerini ona getirir. Ondan yüz çevirdiğinde de kendi iyiliklerini ondan alır." Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'daki ilginç ve dikkat çekici işlerinden biri dünyayı açıklaması ve anlatmasıdır. Dünyanın hem pozitif hem negatif iki rolü olabilir. Yani yapıcı veya yıkıcı olabilir. Hem eğitim ve yetiştirme kaynağı olabilir, hem sapmalara kaynaklık edebilir. Eğer insan basiret gözüyle dünyaya bakarsa alacağı birçok öğüt onun saadetine sebep olabilir. Fakat aynı dünya diğer yandan da insanın gafletine neden olurken hakikatleri gören gözlerine perde indirip onu helak olmasına sebep olabilir. İlahi evliya ve müminler dünyayı ahirete ulaşmak için geçici bir geçiş bilirken dünyadaki nimetler ve olanakları ise Allah'ın rızasını kazanmak, gelişmek ve Allah katına yakınlaşmak için kullanılır. Tüm hoş ve nahoş olayları, varlıklar ve yoklukları ilahi sınav bilir ve sabır ve takva ile hepsini birer birer geride bırakır. Böylece kendi vücudunu cennete, ebedi saadete ulaşmak için hazır hale getirir. Fakat bazıları için dünya bir maksat ve tüm çalışmalarının hedefi halindedir. Dünyanın şatafatları onların dünya gözünü doldurmuş ve dünyanın uyarı ve ibretlerini duyarsız hale getirmiştir. Onların insanları yargılama kıstasları ahlaki fazilet, iman ve takva değil, dünyevi nimetlerden yararlanma oranıdır. Bu yüzden ne zaman makam ve servete ulaşırsa dünyanın ona döndüğünü, maddi imkanlardan yoksun kalırsa dünyanın ona sırt çevirdiğini söylerler. Hazreti Ali aleyhisselam da bu hikmetli sözünde bu konuya değinmiştir. İmamın bu sözünün birçok somut örneği vardır. Nitekim birçok insan, hükümet, siyaset, sosyal işler, ekonomik faaliyetler veya hatta ilim ve çeşitli sanatlarda dünyaca üne kavuştular. Fakat zaman aşımı ile diğer birçok insanın işlediği iyiliklerin onların dosyasında yazılmadığı görülür. Nehcül Belaga'ya tanınmış şerh yazanlardan biri İbni Ebi el-Hadid Mu'tezili bu hikmetli söz konusunda şöyle diyor. Birçok iyi şiir gördük fakat şairleri tanınmadığı için onlardan nefyedildi ve diğer ünlü şairlere nispet verildi. Hatta ünlü olmayan kişilerden ilim ve fen kitapları bile şöhret sahibi olanlara nispet verildiği görülüyor. Evet, toplumun kriterleri ve insanın değeri, sahip olduğu para, servet ve güzellik ise bunlardan daha fazla yararlananlar daha başarılı görünürler ve halk arasında daha saygın olurlar. Böyle insanlar sadece maddi nimetlerden daha fazla yararlanmakla kalmıyor, insanlar da yanlışlıkla onları ahlaki kemalat sahibi bilirler. Böyle bir toplumda mal, servet ve makamdan nasibini almamış insanlar varsa veya başka bir ifadeyle dünya ona sırt çevirmişse, halk onun sefil olduğunu sanır ve en kötüsü de sahip olduğu ahlaki ve bilimsel kemalatı görmez. Tüm bunlar değerlerin ters yüz olduğu, dünyanın bir araç değil bir hedef haline geldiği bir toplumu anlatır. Halbuki bir toplumda insanın değeri sahip olduğu iyi ahlak, dürüstlük, sorumluluk taşımak, takva, ilim ve benzeri özellikler olursa artık dünyanın ikbali veya sefaleti ise insanların konumunu asla etkilemez. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir başkasını dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçimdeki zaferinden dolayı tebrik etti. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakeri, İran ile Suriye arasındaki askeri işbirliğinin genişletildiğini vurguladı. İran Yargı Başkanı, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı ve İnsan Hakları Merkezi Sekreteri, İnsan Hakları Konseyi'nin gerçeği bulma komitesinin raporunun hukuki geçerliliğinin olmadığını belirtti. İran, Siyonist rejimin Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi'ne saldırısını kınadı. Türkiye Şampiyonlar Kupası güreş müsabakalarında İran gençleri birinciliği kazandı. İran Milli Kadın Tekvando takımı Paris Olimpiyatlarına 2 üye ile katılacak. Gazze şehitlerinin sayısı 32 bini aştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gazze şehrindeki gıda güvensizliğine ilişkin son rapor, bu ülkedeki sivil nüfusun gerçek koşulların korkunç bir tablosunu yansıttığını belirtti. Irkçı rejim güçleri Salı sabahı düzenlediği hava saldırısında Şam banliyölerini hedef aldı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 veya (0) 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.